Ayrım 20. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 298. Hazreti Ayşe. Fıkıh tarihinde sıra bakımından ikinci, etki ve ürün bakımından ise en önde gelen Kufe Fıkıh Okulu, sahabenin hocalarından biri ve İslam düşüncesinin her alanda öncü şahsiyetlerinden olan Hazreti Ayşe'nin yarattığı zihniyet ve dirayete çok şey borçludur. Irak fıkıh ekolünün, hatta İslam fıkhının babası sayılan İmam-ı Azam'ın en büyük hocası Hammad bin Ebu Süleyman, fıkhın anıt isimlerinden biri olan İbrahim en-Nehai'nin öğrencisidir. İbrahim en-Nehai, ölüm 96-715 ve yine onun gibi Irak fıkhının yaratıcılarından Mesruk el-Kufi, ölüm 94-713, Hazreti Ayşe'nin elinde yetişmiştir. Medine fakihlerinin en büyükleri arasında gösterilen Urve bin Zubeyr, ölüm 94-713, Ebu Seleme bin Abdurrahman, ölüm 94-713 de Hazreti Ayşe'nin elinde yetişenler arasındadır. Hicri 108'de ölen ve Hazreti Ebu Bekir'in torunu olan Tabiun dönemi fakihi Kasım bin Muhammed de Hazreti Ayşe'nin öğrencilerinden biridir. Altı çizilecek gerçeklerden biri de şudur. İmam-ı Azam'ı farklı kılan, öne çıkaran ve elbette ki saldırılara hedef yapan düşüncelerin önemli bir kısmı, Hazreti Ayşe'nin sahabe nesli içinde temsil ettiği düşüncelerin sistematik ifadeleridir. Bu gerçeği daha yakından görebilmek için, Hazreti Ayşe'nin şahsiyetine ve fikir yapısına ilişkin tespitlerimizi, Asr-ı Saadet'in Büyük Kadınları adlı eserimizin Hazreti Ayşe'ye ayırdığımız ikinci bölümünden kısmet özetleyerek buraya aktaralım. Hazreti Ayşe'nin İslam düşüncesi ve din ilimleri tarihindeki yeri ve etkileri. Hazreti Ayşe'nin peygamberimizle genç yaşta başlayan ve 10 yıl süren karı koca beraberliği, Tanrı elçisinin son nefesini verdiği ana kadar gece gündüz devam etmiştir. Ama iş bu kadar da değildir. O, ilk Müslümanlardan biri olan babası Ebu Bekir'in Hazreti Peygamber'le beraberliğinin sağladığı imkan aracılığıyla, Kur'an'ın neredeyse tamamına yakınının inişine yakından tanık olmuştur. Bu beraberlik, Ayşe'nin din ilimlerinin özellikle fıkıh ve tefsirin vazgeçilmez isimleri arasına girmesini sağladı. Gerçekten de Hazreti Ayşe'yi yok saydığınızda din ilimlerinin kayıpları büyük olmaktadır. Ayşe'nin Hazreti Peygamber'le kesiksiz beraberliği, diğer birçok insanın bilgisi dışında kalmış çok hassas konuların kaynaklara geçmesini sağlamıştır. Hazreti Ayşe'nin din ilimlerindeki vukuf ve öncülüğü daha çok fıkıhta belirginleşir. Bu fıkha, İmam-ı Azam akılcılığına hazırlık devri fıkhı diyebiliriz. Bu fıkıh, Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer ve İbn Abbas'ın yorum ve atılımları öncülüğünde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde ürünlerini vermeye başladı, kurumsallaşma belirtilerini de ortaya koydu. Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer ve İbn Abbas, diğer sahabilerin aksine aradıklarını Kur'an ve sünnette bulamayınca susan insanlar değildi. Önlerine gelen meseleyi halletmek üzere kıyasa giderlerdi. Hazreti Ayşe kadın olduğu için geleneksel erkekçi anlayış onu bu noktada daima ikinci sıraya atmış, bazen de tamamen görmezlikten gelmiştir. Hazreti Ayşe'nin ölümsüz bir ilke halinde öne çıkardığı ve alışılmışa aykırı fetvalarında defalarca gerekçe olarak kullandığı söz şudur. Eğer Hazreti Peygamber bu meseleyi bugün değerlendirmiş olsaydı, o eskisi gibi değil, şu benim söylediğim gibi söylerdi. İmam-ı Azam bu sözün çok daha hafifini dile getirdiği için düşmanları onu, peygamber bugün yaşasaydı benim sözlerimi esas alırdı iddiasında bulunmakla itham etmişlerdir. Oysa ki büyük imamın söylediğinin amacı ve özeti şudur. Zamanın değişmesiyle şartlar değişmiştir. O halde hüküm de değişmelidir ve değişecektir. Ayşe, Ömer ve İbn Abbas, Hazreti Peygamber'in fiillerini iki kısma ayırarak ikinci kısımdakilerin bağlayıcı olmadığını, bunların kıyas ve akıl yürütmeyle zamanın şartlarına göre değiştirilebileceğini bildirmiş, fetvalarını ona göre vermişlerdir. Onlara göre Hazreti Peygamber'in fiilleri iki kısımdır. Birincisi ibadi, yani ibadetlerle ilgili olanlardır ki bunlarda akıl ve içtihat yürümez. Peygamber'de nasıl görülmüşse öyle yapılır. İkinci kısım adi, yani ibadet dışı muamelelere ilişkindir ki bunlarda peygamberin yaptığını aynen yapmak gerekmez. Zamanın ve yerin ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden hüküm tesis edilir. İşte akılcılığın fıkıhtaki omurga zihniyeti budur. İmam-ı Azam bu zihniyeti işler hale getirdiği için peygamberi devre dışı bırakmakla suçlanmıştır. Hazreti Ömer, Ayşe ve İbn Abbas'ın da ötesine geçmiştir. O, mevcut şartların icabıyla açık hüküm ifade eden Kur'an ayetlerini bile askıya alabilmiştir. Onun bu noktada öne çıkardığı gerekçe, fıkıh tarihinin bütün zamanları boyunca geleneksel fıkıh akılcılık yönünde inkılaba tabi tutan ekollerin kullandığı omurga kavramının yaratılmasını sağlamıştır. O kavram, sonraki zamanlarda terimleşen ama ilk zamanlarda çok değişik adlarla anılan maslahat, yani kamu yararı kavramıdır. İmam-ı Azam'ın ihtisan ve örf, İmam Malik'in istislah, Kadı Abdülcebbar, Karafi ve Tufi'nin maslahat adıyla işlettikleri ve bir fıkıh devriminin omurgası halinde devreye soktukları anlayış, Hazreti Ömer patentli bu anlayıştır. Osman'ın katlinden sonra başlayan kavga ve huzursuzluk dönemi, Hazreti Ayşe öncülüğündeki fıkhi gelişmenin merkezine de Medine olmaktan çıkardı. 4. Halife Hazreti Ali'nin siyasal merkez olarak seçtiği Kufe'nin öne geçmesine yol açtı. Kufe merkezli fıkıh, Hazreti Ayşe'nin bıraktığı miras üzerine ve onun bıraktığı yerden yürünerek İmam-ı Azam tarafından kurumsallaştırıldı, sistemleştirildi. Bunun içindir ki biz, İmam-ı Azam'ı Hazreti Ayşe bilgi ve dirayetiyle başlayan fıkıh yapılanmasının ikinci büyük ismi ve Hazreti Ayşe'nin bir devamı olarak görmekteyiz. Ayşe'nin sahip olduğu değerler. Hazreti Ayşe'nin İslam düşünce ve din ilimleri tarihindeki büyük mevkiinin dayandığı altyapıyı anlayabilmek için onun temsil ettiği değerlerin hiç değilse çok önemlilerini görmemiz lazımdır. Bunlar şöyle sıralanabilir. Hazreti Peygamber'in okuma yazma bilen üç hanımından biriydi. Buhari, Tehlifül Kur'an. Hazreti Ayşe, genel ünvanı Ümmi, kitabi bilgilerle donanmamış kişi veya zümre olan bir toplumda, okuma yazmayı bilen, kitabi bilgi sahibi olabilecek donanımda bulunan çok az insan arasındaydı. O günkü dünyada bu farkın bir insana neler kazandırabileceğini iyi düşünmek gerekir. 2. Sünnet konusunda en güvenilir canlı kaynaklardan biriydi. Hadisçiler teknik açıdan garip bulmaktadırlar ama, İmam-ı Azam, peygamber hanımlarının Ayşe ve Ümmü Seleme dışındakilerinden gelen rivayetlerin hiçbirini almamıştır. Zerkeşi 42. Ayşe konusunda eser yazan tüm bilginler onun bir istidrak öncüsü olduğunda söz birliği ederler. Hatta onun adına yazılan en önemli eserlerin adlarında bu istidrak sözcüğü geçmektedir. İstidrak, hataları düzeltmek, eksikleri gidermek anlamındadır. Hazreti Ayşe sahabenin özellikle hadisler ve Hazreti Peygamber konusundaki hatalı tespitlerini, bazılarının ise yalanlarını düzelten bir başvuru merciği olarak dikkat çekiyor. Hazreti Ayşe'nin istidraklerini kayda geçiren bağımsız eserleri Zerkeşi, ölüm 794-1391 ile Suyuti, ölüm 911-1505 yazmıştır. Zerkeşi'nin eseri El-İcabe Liradi Ma İstedrekatü Ayşeti Aleyhissahab adını taşıyor. Suyuti'nin eserinin adı da bir kelime farkla aynıdır. Aynül isabe fima istedrektku Ayşetu aleyhissahabe. Zerkeşi'nin eseri bize gösteriyor ki, Hazreti Ayşe, büyük sahabilerden 30'a yakınının hadis ve sünnet konusundaki yanılmalarını, hatalarını, bazılarının ise yalanlarını tahsih etmiştir. Bunların hemen tümü önde gelen sahabilerdir. İçlerinde Hazreti Ali ve Ömer bile vardır. Ayşe düzeltme yaparken eğer bir sürçmeyi düzeltiyorsa, düzelttiği kişi için yanılıyor, hata ediyor, gözden kaçırmış gibi ifadeler kullanılıyor. Düzeltilen kişinin yalan söylediği, uydurduğu kanısında ise o yalan söylüyor, o yalancıdır tabirlerini kullanmaktan asla çekinmiyor. Yalancılık vurgusunu çoğu kez kezibe, yalan söyledi diye ifade ediyor. Fakat yalanının çok ileri gittiği, yalancılığın tahribat yaptığı kanısında olduğu kişiler için kezzab, aşırı yalancı, habire yalan söyleyen ithamında bulunuyor. Ayşe'nin kezzab tabiriyle damgaladığı tek isim Ebu Hüreyre'dir. Ebu Hüreyre'yi bu sıfatla defalarca itham etmiştir. Bu bakımdan biz Hazreti Ayşe'nin cemaze namazımı Ebu Hüreyre kıldırsın şeklinde bir vasiyeti olduğunu ifade eden rivayetleri asla güvenilir bulmuyoruz. Bu rivayetin Ayşe'nin Yemenli Ebu Hüreyre'ye yönelttiği ithamın tahribinden bu zatı korumaya yönelik bir Emevi taktik yalanı olduğunu düşünmekteyiz. Emeviler kendilerine canla başla hizmet eden, bu arada lehlerine hadis de uyduran Ebu Hureyre'yi Hazreti Ayşe gibi büyük ve dokunulmaz bir otoritenin deşifre edici eleştirilerinden korumak için bu çareye başvurmuşlardır. Bu cenaze kıldırma vasiyetiyle şunu ifade etmek istemişlerdir. Ayşe her ne kadar Ebu Hureyre'yi eleştirmişse de onun manevi mertebesi yüksek, güvenilir biri olduğu kanaatini korumaktadır. Ayşe'nin Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'in de söz birliğiyle kezzap diye damgaladıkları, Hazreti Ömer'in hadis uydurduğu için kırbaçlattığı, göz abdinde tuttuğu bir adama cenazemi sen kıldır diye vasiyette bulunması aklın kabul edebileceği bir şey değildir. Bu taktik yalanı geçerli saydığımızda Ayşe'yi ve onun misyonunu inkar etmiş oluruz. Daha doğrusu böyle bir yola gittiğimizde kezzap sıfatı Ebu Hureyre'nin değil, haşa Ayşe'nin olur. Hazreti Ayşe'nin kişilere yönelik istidrakları yanında konuyu esas alan istidrakları da vardır. Örneğin oruçla, namazla, hacla, miraçla ilgili bir mesele hüküme bağlanırken yanlış gördüğü tespitlere müdahale ederek kişi ismi vermeden gerekli düzeltmeleri yapmıştır. Zerkeşi anılan eserinin ana bölümlerinden birini de bu tür istidraklara ayırmıştır. Zerkeşi eserinin giriş kısmında Rabbani Fakih, El-Fakihatü Rabbani diye andığı Hazreti Ayşe'nin hangi özelliklerine değineceğini ifade ederken Hazreti Ayşe'nin adeta özellikler listesini veriyor. Bu eser Ayşe'nin şu özelliklerini toplayan ve örneklendiren bir eserdir. Onun tek başına temsil ettiği değerler, aynı konuda farklı bir bakış açısıyla karşı çıktığı içtihatlar, hakkında farklı sünnet belgeleri gösterdiği meseleler, zamanının alimlerinde isabetsiz bulduğu tespitler, zamanının ünlü bilgelerinin onu dinleyerek değiştirdikleri görüş ve fetvalar. Zerkeşi El-İcabe 3-5. O sadece bir rivayetçi değil, sünneti canlı kaynağı olan kişiyle fiilen yaşayan insandı. Ondan hadis diye nakledilen sözleri bu fiili sünnetin anlatımları olarak değerlendirmeliyiz. O teorik bir zeminde peygamber dedi ki diyen bir rivayetçi değildi. Peygamberin şöyle veya böyle yaptığını, şöyle veya böyle davrandığını ifade ederdi. Bu ikisi çok farklıdır. İmam-ı Azam ve İmam Malik işte bu fiili sünneti anlatan beyanları esas almaktalar. Ayşe'nin adına nispet edilen rivayetlerin bir kısmının onun adına izafetle uydurulduğu kuşkusuz olmakla birlikte önemli sayıda rivayetinin varlığını kabul zor değildir. Çünkü gece gündüz Hazreti Peygamber'le beraberdi. 3. İlk hadis eleştirmeni oydu. Hazreti Ayşe hem kendisini hem de başkalarının rivayet ettiği hadislerin temel amaçlarını, din, hukuk ve mantık açısından illetlerini göstermiş, onları tahlil ve yoruma tabi tutmuştur. Yorum adı altında yapılan eklemeleri anında tespit eder, tavizsiz ve eleştiren bir dille sürekli düzeltmeleri yapar, paylayıcı, ihtar edici bir üslupla gerekli uyarıları da eklerdi. Yüzlerce sözü hiçbir dayanağı olmadan Hazreti Peygamber'e isnat ettiği bugün artık ortak kabul haline gelen Ebu Hureyre'yi kezzap, aşırı yalancı diye ilk damgalayan Hazreti Ayşe'dir. Daha sonra Hazreti Ali ve Hazreti Ömer de bu konuda ona katılacaklardır. Ve Ömer, tarihin ilk Siyonisti Kâbe'l Ahbar'ın başını çektiği komplo ile öldürüldüğünde Ebu Hureyre sevinç çığlıkları atarak şöyle diyecektir. Artık Ömer'den korkmama lüzum kalmadı. Rahat rahat riayette bulunabilirim. Hazreti Ayşe'yi din ilimlerinde ilmi, akli, Kur'ani kritiğin öncüsü saymak bir hakkın teslimi, bir insanlık borcudur. 4. Hadisleri aklın ve şartların icabına göre geniş yorumlara tabi tutan ilk insan odur. Hazreti Ayşe, hadisleri Kur'an ve akıl ölçüleriyle değerlendiren, yani hadiste metin tenkidini ilk uygulayan kişidir. İmam-ı Azam'ın bu bakımdan da öncüsüdür. Kur'an'a aykırı hadisleri kesinlikle kabul etmiyordu. İbn Abbas, Abdullah bin Ömer başta olmak üzere birkaç sahabinin rivayet ettiği, ölü ailesinin onu ağlaması yüzünden azaba uğratılır sözünü, Kur'an'a uymadığı için reddetmiş ve gerekçe olarak ölümsüz bir kriter halinde şu sözü söylemiştir. Hazreti Peygamber kesinlikle böyle bir söz söylememiştir. Çünkü bu söz Kur'an'ın şu ayetine aykırıdır. Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen onu taşımaya çağırsa bile kendisinden hiçbir şey yüklenilmez. Akraba bile olsa. Fatır 18. Tam bu noktada İmam-ı Azam'a saldıranların en önde gidenlerinden biri olduğunu bildiğimiz Buhari'nin, Hazreti Ayşe'nin bu tavrına ilişkin bir karşı çıkışını, bu karşı çıkıştaki tutarsız gayretkeşliğini ve bu gayretkeşliğe Hintli bilgin Süleyman Nedvi'nin de cevap verdiği Nedvi'nin kendisinden dinleyelim. Buhari bu rivayetle ilgili olarak Hazreti Ayşe ile İbn Ömer'i muhakeme ederken, ölen adamın yakınlarını ölü üzerine ağlamak gibi çirkin bir huydan alıkoymadığı, onlara bu gibi adetlere engel olacak bir terbiye vermediği için azaba uğrayacağını söyler. Buhari'ye göre şayet bir adamın ailesi onun verdiği terbiyeye rağmen ölü üzerine ağlarsa, Hazreti Ayşe'nin görüşüne uyulabilir. Aksi halde ölü için ağlayanlar yüzünden ölüye azap edilir. Nedvi, Hazreti Ayşe 197. Şu mantığa, şu zorlamaya ve Hazreti Ayşe'ye karşı çıkan şu zihniyet yapısına bakın. Bu Kur'an dışı tutarsızlıkları okuyunca Buhari'nin İmam-ı Azam'a neden düşman olduğunu anlamakta hiç zorluk çekmiyoruz. Nedvi, Buhari'nin tutarsızlığını naklettikten sonra şöyle devam ediyor. Bizce Buhari'nin bu mütalaası doğru değildir. Hazreti Ayşe'nin mütalaası doğrudur. Nitekim büyük müçtehit imamlar içinde İmam Şafii, İmam Malik, İmam-ı Azam, Ebu Hanife bu noktada Hazreti Ayşe ile aynı görüşü paylaşmaktadır. Tirmizi, Cenâiz, İmam Malik, Cenâiz, Nedvi, Ayşe 197-198. Sarsıcı bir örnek davranış daha. Rivayete göre Hazreti Peygamber Bedir Harbi'nde öldürülen müşriklerin mezarları başında şöyle demiştir. Allah'ın size vaat ettiklerinin hak olduğunu gördünüz mü? Bunun üzerine sahabiler o arada Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'e şunu sordular. Ey Tanrı elçisi, siz ölülerle mi konuşuyorsunuz? Peygamber şu cevabı verdi. Siz onlardan fazla duymazsınız ama onlar cevap veremezler. Nedvi 198. Bu rivayet ve olay Hazreti Ayşe'ye nakledildiği zaman o şöyle dedi. Hazreti Peygamber o naklettikleri gibi demedi, şöyle dedi. Onlar şimdi anlamışlardır ki benim söylediğim doğrudur. Hazreti Ayşe gerekçe olarak yine bir ayet okudu. Sen kabirdekilere işittiremezsin. Fatır 22. Burada sergilenen davranış kitaplık çapta bir davranıştır ve muhteşem birkaç ilkeyi aynı zamanda önümüze koymaktadır. 1. Hazreti Peygamber Kur'an'a aykırı bir sözü söylemiş olamaz. 2. Hadis diye rivayet edilen hiçbir söz, rivayet senedi ne olursa olsun Kur'an'a uygunluğu denetlenmeden asla kabul edilemez. 3. Hadis diye rivayet edilen sözlerin öncelikle Kur'an'a vurularak denetlenmesi bir iman görevidir. Hadis konusunda bu tavrı terk ettiğinizde akıl ve Kur'an dışı yüzlerce sözün İslam'a istila etmesini önlemeniz mümkün olmaz. Hadisleri, içerikleri bakımından akıl ve Kur'an denetimine vermenin ne anlama geldiğine çok ibret verici bir örnek nakledelim. Bir grup sahabi, Hazreti Ömer'in de katıldığı bir kutlama yemeği vermişti. Yemekte deve eti ikram edildi. Yemek yendikten biraz sonra oradakilerden biri kötü biçimde yellendi ve pis koku bütün davetlileri rahatsız etti. Hazreti Peygamber kimseyi kırmadan bir edep dersi vermek için şöyle buyurdu. Deve eti yiyen kişi hemen gidip abdest almalıdır. Ebu Reyye 24 dipnot. Sözün amacı belli. Gel gör ki sonraki zamanın bazı uleması bu sözü lafzındaki anlamla kayıtlamış ve deve eti yiyen herkesin abdest alması gerektiğini hükmetmiştir. Oysa ki Hazreti Peygamber'in maksadı pis koku çıkaran adamın gidip karnını boşaltarak elini yüzünü yıkamasını sağlamaktı. Demek ki sözün amacı göz ardı edilince rivayetin senet sağlamlığı saçmalık yapmanıza asla engel olamıyor. İşte Hazreti Ayşe bu gerçeği ilk fark eden ve gereğini yapan sahabidir. Tabiun devrinde aynı titizliği gösteren ise İmam-ı Azam olmuştur. Gerçekten de İmam-ı Azam'ın hadisler karşısındaki tavrını Hazreti Ayşe'den devralınmış bir tavır olarak anmak abartma olmaz kanısındayız. Sahabe içinde Hazreti Peygamber'den en çok hadis rivayet edenler listesi 7 kişilik bir listedir. Ayşe bu listede 6. sıradadır. Ancak gerek bu listedeki kişiler, gerekse öteki sahabiler hadisleri sadece rivayet etmekle yetinirler. Hazreti Ayşe ile İbn Abbas ise rivayet ettikleri hadislerin amaçlarını, hangi şartlarda söylendiklerini, sonraki zamanın ne kadarında ve hangi şartlarında geçerli olabileceklerini, sebeplerini göstererek izah ederler. Bu fark onların ilim ve fikirdeki üstünlüklerinin bir eseridir. Bir örnek verelim. Hazreti Peygamber'in cuma günü boy abdesti almayı buyuran hadisi birkaç sahabe tarafından rivayet edilmiştir. Bu rivayetlerin hiçbirisi yıkanmanın gerekçesini göstermez. Hazreti Ayşe ise bu hadisi rivayet ederken şu açıklamayı eklemektedir. Herkes uzak yerlerdeki evlerinden geliyordu. Bunlar toz toprak içinde kalıyor, terliyorlardı. Hazreti Peygamber bunlara şöyle söyledi. Keşke bugün için temizlenseydiniz. İnsanlar cumaya çıktıklarında iş elbiseleriyle çıkıyorlardı. Onun için onlara yıkansanız iyi olur denilmişti. Nedvi 195-196. Hazreti Ayşe, rivayetlerin arka planını, amacını iyi anlamak için hadisin içerdiği meseleyi, mesleği veya kişiliği açısından daha iyi bilebilecek kişileri konuştururdu. Mesela mesd üzerine meshetme hakkındaki soru soran birini Hazreti Ali'ye göndermiş ve şöyle demiştir. Bu meseleyi Ali'ye sor. Çünkü yolculuklarda Hazreti Peygamber'in yanında en çok bulunan kişi odur. 5. Gaybı Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceğini ilk savunan odur. Bazı insanların gaybı bilebileceği, kalpleri okuyabileceği anlayışı Müslüman dünyanın Allah ile aldatılmasına zemin hazırlayan keramet sahtekarlığının giriş kapısı olmuştur. Sahabe döneminde Hazreti Ayşe, tabiun döneminde ise İmam-ı Azam bu kapıyı kapatan öncülerdir. Hazreti Ayşe, gaybı bilebilme imkanını peygamberler için bile kabul etmemektedir. Bir yerden geçerken bazı insanların toplanıp bir kutlama yaptıklarını gördü. Toplananlar Hazreti Peygamber'i öven şiirler ve şarkılar okumaktaydılar. Okunan şarkıların güfteleri arasında şu dize de vardı. İçimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber vardır. Hazreti Ayşe bu dizenin okunması üzerine duruma hemen müdahale edip şöyle dedi. Peygamberin gaybı bildiğini söyleyenler yalan söylemiştir. Buhari'den naklen Nedvi Ayşe 218. İlham ve keramet yoluyla bilme tezgahına kararlılıkla karşı çıkan Hazreti Ayşe, ilimle bilmenin egemen olması için gayret göstermiştir. Kur'an'ın ilim sahiplerine verdiği payeleri çeşitli tefsir ve tevil oyunlarıyla etkisiz kılmaya çalışanların daima karşısında oldu. Bu oyunlardan en yıkıcısı olan ve Kur'an'ın anlaşılmasına giden yolu tıkayan tevil oyunlarından biri, Âl-i İmrân suresi 7. ayette sergilenmiştir. Ayşe o ayette, Kur'an'ın müteşabihlerini bir Allah, bir de ilimde derinleşmiş olanlar bilir dendiği halde, ayeti bir kıraat oyunuyla, müteşabihleri Allah bilir, ilimde derinleşmiş olanlarsa ona iman ettik derler şekline getirip, bilginleri devre dışı bırakan yoruma karşı çıkmış, bu müteşabihleri ilimde rasih olanların da bilebileceğini söylemiştir. O böylece, Âl-i İmrân 7'deki vakfı, Allah sözünde değil, ilim sözünde varsaymaktadır. Dahil Mevsuat-ü Ayşe 466. 6. Özgür ve cesur yaratılışı ona takiyesiz konuşma imkanı veriyordu. Hazreti Ayşe, tahlil ve tenkitlerindeki cesur tavrını Hazreti Peygamber karşısında bile sergilemekten çekinmemiştir. Ondaki bu cesaret ve açık sözlülüğü, Emevi ve Abbasi halifeleri karşısındaki dik başlı ve onurlu duruşuyla tarihin önüne koyan İmam-ı Azam'da görmekteyiz. İmam-ı Azam'ın takiyye tanımayan, riyaya asla bulaşmamış, cesur ve özgür kimliği Hazreti Ayşe'den miras kalmış gibidir. Ayşe'nin Miraç meselesindeki tavrı da bu noktada ele alınabilir. İlk günden itibaren tartışmalara yol açan ve sahabeyi ikiye bölen sorulardan biri de şudur. Miraç rüya halinde mi yoksa uyanık halde mi meydana gelmiştir? Ayşe bu soruya rüya halinde diye cevap vermekte ve Kur'an ayetlerine dayanmaktadır. Nedvi bu konuyu şu anlamlı satırlarla açıklığa kavuşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim Miraç'a rüya diyor. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o ağacı, soyu da insanları sınamak dışında bir sebeple göndermedik. İsra 60. Başka bir yerde bunun kalp ile görmek olduğunu ifade ediyor. Kalp yalanlamadı gördüğünü. Necm 11. Miraç ile ilgili rivayet şudur. Hazreti Peygamber uyku ile uyanıklık arasındaydı. Hazreti Peygamber Miraç'ın bütün serüvenini anlattıktan sonra şöyle diyor. Sonra uyandım. İbn İshak'ın rivayetine göre Hazreti Ayşe Miraç'ın ruhsal olduğu kanaatindeydi. Nedvi 220. Miraç'ın ruhsal bir olay olduğunu sürekli savunan Hazreti Ayşe, bu olayı bir turistik bedensel olay gibi algılayarak Muhammed Miraç gecesi Allah'ı gördü diyenlerin tümünü bunlar yalan söylüyor, Allah'a iftira ediyorlar diyerek ağır bir biçimde suçlamıştır. Hazreti Ayşe en tehlikeli anlarda, en tehlikeli kişiler karşısında bile sözünü asla esirgememiş, takiyeye asla kaçmamış, inandığını en gür sesiyle ve hiç eksiksiz söylemiştir. İmam-ı Azam'ın onu hatırlatan yanlarından biri de budur. Huşr bin Adi'nin öldürülmesi üzerine Emevi despotu Muaviye'ye nasıl hakaret ettiğini ikinci bölümde görmüştük. 7. İbadetleri sürekli artırıp sonra da bunları yerine getirmeyenleri cehennemlik ilan eden kişi ve zihniyetleri ağır şekilde ilk eleştiren odur. Bazı sahabiler, sünnetlerin özellikle vitir namazının terk edilmesi Allah'ın azabına neden olur şeklinde bir kural koymuşlardı. Hazreti Ayşe bunu duyunca şöyle konuştu. Böyle şey olmaz. Azap sadece kulluk borcu olan farzların terkinde söz konusu edilebilir. Kaldı ki Allah bunları noksan kılanı dahi dilerse affeder. Hazreti Ayşe bu tavrıyla ibadeti imanın bir parçası saymayan ve bu yüzden namazsız bir din icat etmekle suçlanan İmam-ı Azam'ın bu konuda da öncüsü sayılabilir. 8. Din konusunda hüküm verirken temel kaynak olarak Kur'an'ı almıştır. Hazreti Ayşe, Kur'an'dan her ayetin okunuş tarzına, manevi işaretine, her ayetten ne şekilde hüküm çıkarılacağına tamamen vakıftı. O her meselede cevap vermeden önce Kur'an'a başvururdu. Nedvi Ayşe 182. Hadis kaynaklarında Kur'an ayetleriyle ilgili tefsirler veren bölümlerin tümünün kaynağı iki sahabidir. Hazreti Ayşe, İbn Abbas. Ayşe, Kur'an'a açıklık getirmek için Hazreti Peygamber'in söz ve fiillerinden yararlanıyordu. Kur'an'ın ifadesinden açıkça anlaşılan hususlarda ise başka hiçbir şeye değer vermiyordu. O bu anlayışla da sahabe kuşağını izleyen devrin en büyük din önderi olan İmam-ı Azam'a öncülük etmiştir. Ayşe, dinde hüküm vermede Kur'an'ı dayanak almasının bir uzantısı olarak peygamberin esas şahsiyet ve sünnetinin de Kur'an'da aranması gerektiğini savunmuştur. Peygamberi bize anlatır mısınız diyenlere darb-ı mesel olmuş şu ilke sözü söylemiştir. Hazreti Peygamberi bana niye soruyorsunuz? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Gidin Kur'an'ı okuyun. Peygamberin ahlakı baştan başa Kur'an'dan ibaretti. Buhari, Te'lifül Kur'an. 9. Kadının horlanmasına karşı çıkmış, kadın haklarının fıkıh alanındaki öncülüğünü yapmıştır. Hazreti Ayşe'nin bugün bile hala din emri gibi tanıtılan bir dayatmaya daha o günden tek başına karşı çıktığını görüyoruz. Bilindiği gibi bugün hala yanında erkek bir mahremi bulunmayan kadının hac ve umre seyahati yapmasının dine aykırı olduğunu hükmedilmektedir. Dahası bu dayatmayı ileri götürerek mahremi bulunmayan kadınlara geçici koca nikahlama yoluna gidenler vardır. Hac veya umre dönüşünde bu Allah rızası için geçici nikah istismar edilmekte, kadınlar zor durumlarda bırakılmaktadır. Bu istismarın çok tipik örneklerini ortaya koyan hoca efendiler tanıdık. Hazreti Ayşe, hac farzını yerine getiren Ali İmran 97. ayete dayanarak, haccın kadın erkek ayrımı yapılmadan bütün Müslümanlara emredildiğini, kadınların mahrem erkek olmadan hac yolculuğu yapamayacaklarına ilişkin bir buyruğun olmadığını söylemekte, kadının kendini güvende hissetmesi halinde hac ve umreye yanında bir mahremi olmadan da gidebileceğini fetvaya bağlamaktadır. Hazreti Ayşe bu fetva ve görüşünde tek kalmıştır. Başta Hazreti Ömer olmak üzere sahabe ona bu görüşünde karşı çıkmıştır. Tabiun fakihlerinin en büyükleri arasında sayılan İbrahim Nehai, ölüm 96-715, Tavus bin Kaysan, ölüm 106-724 gibi akılcı ve özgürlükçü alimlerin bile Ayşe'nin bu görüşünü eleştirdiklerini görüyoruz. Hasan el-Basri, ölüm 117-128, Hazreti Ayşe'nin bu görüşüne önceleri şu şartla katılmıştır. Mahremi olmadan hacca gitmek isteyen kadına, mahremiyle hac eden bir kadının refakati varsa izin verilebilir. Hasan'ın daha sonra bu görüşünden dönüp Hazreti Ayşe'nin fetvasıyla fetva verdiği kaydedilmektedir. Tabiun neslinden İbn Sirin, ölüm 117-128, sonraki fakihlerden İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, İbn Hazm, Ayşe'nin görüşünü benimsemişlerdir. Dahil 542-546-701. Hazreti Ayşe'ye göre kadın, harpler de dahil hayatın her alanında rol almalıdır. Nitekim bizzat kendisi Uhud Harbi'ne katılmış ve hemşirelik hizmetleri vermiştir. Buhari, Uhud Gazası. Onun İslam'ın kader savaşı sayılan Bedir Harbi'ne katıldığı da rivayet edilmektedir. Dahası var, Hazreti Ayşe, Asr-ı Saadet döneminin en büyük ordusuna komutanlık yaptı. Cemel Savaşı'nda onun yönettiği ordu 30 bin kişilikti. Ali'nin ordusunda ise 20 bin kişi vardı. Mirasçıların rızasının şart olduğu hususlarda sadece erkeklerin olurunu alanları eleştirmiş, kadınların onaylarının da şart olduğunu öne sürmüştür. Onun bu tutumu da İmam-ı Azam'da yankı bulacak ve büyük imam, cumhuri ulemaya karşı olan bu anlayışından ötürü ağır ithamlara maruz kalacaktır. Genel kabule göre kadının namaz kılanın önünden geçmesi namazı bozar. Ayşe anne buna karşı çıkmıştır. Genel kabul, namaz kılanın önünden geçme meselesinde kadını kara köpekle kıyaslamaktaydı. Hazreti Ayşe'nin buna karşı çıkarken söylediği söz çok ezicidir. Yani siz beni kara köpeğe mi benzetiyorsunuz? Hazreti Ayşe genel kabulün aksine kadınların süs eşyalarından zekat gerekmediğine fetva vermiştir. Kocanın karısını öpmesi abdesti bozar fetvasına da karşı çıkmıştır. Şirk ve cehalet kalıntısı hurafelere karşı çıkmış, bunlarla mücadele etmiştir. Bu cümleden olarak, cenazeyi taşımanın abdesti bozacağı hükmünü reddetmiş, gusül abdesti sırasında kadının saç örgülerini açması gerektiği görüşüne de karşı çıkmıştır. Bir gün bir çocuğun üzerinde bir ustura görmüş, sebebini sormuştu. Nazar ve büyüye karşı astık dediklerinde Ayşe öfkelenmiş ve şöyle konuşmuştu. O usturayı çocuğun üstünden hemen alın. Allah ve peygamberi böyle saçmalıkları yasaklamıştır. Vezinli kafiyeli dualar yapanları, halka her gün toplayıp vaaz verenleri engellemiş, bunların İslam'a ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarına ters düştüğünü söylemiştir. 11. Kur'an okumanın bir lafız telaffuz işi olmadığını, bir mana ve ruh işi olduğunu ilk seslendiren de odur. İmam-ı Azam'daki Kur'an manadan ibarettir. O halde tercüme edilir ve o tercümeyle namaz da kılınır fikrinin öncüsü de Hazreti Ayşe'dir. Müminlerin annesi, bazı insanların hatim sayısını arttırmak için mümkün olduğunca çabuk Kur'an okuduklarını gördüğünde şöyle konuştu. Böyle bir okuyuştan yarar beklenemez. Böylelerinin Kur'an okumalarıyla okumamaları aynıdır. Kur'an anlamı üzerinde düşüne düşüne okunulmalıdır. 12. Günah işleyenlerin ötekileştirilip dışlanmasına karşı çıkmıştır. Hırsızlık cezasına çarptırılmış kişilerle konuşmayı ve komşuluğu kesenleri eleştirmiş ve bu insanlarla ilişkiye devam ederek şöyle buyurmuştur. Bir hata işlemiş olanların sürekli dışlanmaları doğru olmaz. 13. Dini emir ve yasaklarda hikmeti teşri arayan ilk kişilerden biridir. Hikmeti teşri, bir hukuk normunun konmasının hukuki hikmeti, dinsel hükmün nedeni ve niçinidir. Kur'an bu neden ve niçini araştırmayı esas alır. Bu yapılmazsa emir ve yasak insana hizmetten çok tabular yaratmanın aracı olur. Hazreti Ayşe'nin İmam-ı Azam'a altyapı oluşturan yanlarından biri de işte bu. Hikmeti teşri'yi araştırma hassasiyetidir. İmam-ı Azam fıkıh tarihinde hikmeti teşri'yi tam özgür bir iradeyle öne çıkarıp sistemleştiren kişi olarak bilinir. Sistemleştirmeyi bir kenara koyarsak bu anlayışın esas öncüsünün Hazreti Ayşe olduğunu söylememiz gerekir. İmam-ı Azam'ın belirgin nitelikleri arasında sayılan rey, özgür görüş, istihsan, örfü, kaynak sayma ve hatta kıyas, Hazreti Ayşe'deki hikmeti teşri'yi arama zihniyetinin terimsel ve sistematik ifadeleridir. Ayşe'nin hayat ve şahsiyetini en güzel anlatanlardan biri olan Hintli bilgin Süleyman Nedvi, ölüm 1953, Hazreti Ayşe'nin Hayatı ve Şahsiyeti adlı eserinde Hazreti Ayşe'nin Hikmeti Teşri ilmine hizmeti başlığı altında bir fasıl açmış ve orada Hazreti Ayşe'nin Hikmeti Teşri alanındaki öncülüğüne şu satırlarla açıklık getirmiştir. Müslümanlığın bütün hükümleri maslahatlara, kamu yararına oturmuş olduğu halde bazı İslam fırkaları bunu kabul etmemektedir. Kur'an her yerde hükümlerinin içerdiği maslahatları, kamu yararlarını izah eder. Hazreti Peygamber de aynı şeyi yapardı. Sahabenin hikmeti teşriği bilenleri bu önceliklere vakıf bulunuyorlardı. Hüccetullah el-Baliya adlı eseri yazan Şah Veliyullah Dehlevi bu eserinde selef uleması hikmeti teşriğe önem vermedikleri halde sen buna neden önem veriyorsun sorusuna selef ulemasının böyle bir ilmi kurmamış olmaları bize zarar vermez. Çünkü Hazreti Peygamber bu ilmin esaslarını koymuş, ayrıntılarını tespit etmiştir. Ömer, Hazreti Ali, Zeyd bin Sabit, İbn Abbas ve Hazreti Ayşe gibi kişiler onun izinden gitmiş, onun çeşitli yönlerini göstermişlerdir cevabını veriyor. Şah Veliullah'ın yerinde olsam Hazreti Ayşe'nin ismini sona değil, başa koyardım. Çünkü Hazreti Ayşe bu ilme herkesten fazla hizmet etti. Bu iddiamın delili hadis kitaplarının sayfalarıdır. Nedvi 223-224. 14. Vaaz ve nasihat adı altında insanların sürekli beynini yıkayanlara karşı çıkmış, onları halkı ümitsizliğe, bıkkınlığa itmek suretiyle din dışı bir iş yapmakla suçlamıştır. Cenab-ı Ayşe, bu tür vaizlerin insanları korkutup dehşete düşürdüklerini, onlara tövbe kapılarını kapattıklarını, onları Allah'ın rahmetinden ümitsiz hale getirdiklerini söyleyerek sürekli vaaz ve nasihat halkaları kuranların engellenmesi gerektiğini duyurmuştur. O, vaazların sık sık ve uzun süreli değil, haftada bir veya en çok iki kez yapılmasını, vaazlarda halka korku ve zorluk yerine müjde ve hafiflik yollarının açılmasını istiyordu. Bıktırıcı vaizlerden biri olarak bilinen İbn Ebi Saib adlı kişiye şöyle diyor: "Bu kitabı, Kur'an'ı insanlar için bıkkınlık ve ümitsizlik kitabına dönüştürme." Bu türden vaazlarıyla ünlenmişlerden biri olan Ubeyd bin Umeyr bir gün onun huzuruna gelmişti. Ayşe ona "Kimsin?" diye sordu. O da kendisinin Ubeyd bin Umeyr olduğunu söyledi. Cevabı şu oldu Hazreti Ayşe'nin: "Ha, şu Umeyr bin Katade'nin oğlu mu? Senin bir vaaz halkan olduğu ve o halkada halkın toplandığı söyleniyor, doğru mu?" Adam bunun doğruluğunu söyleyince Ayşe ona dedi ki: "Seni insanları helak ve ümitsizliğe sevk etmekten men ediyorum." Dahil Ayşe 521-522. 15. Öksüz, yetim, kimsesiz ama zeki çocukları barındırıp eğitme geleneğini başlatan ilk kadın odur. İslam bilginleri özellikle İbn Hanbel, Zehebi, Nedvi, Ayşe'nin öğrencilerine ilişkin geniş bilgiler vermektedir. Bu öğrenciler arasında İslam din ilimlerinin önemli isimlerine de rastlıyoruz. Örneğin Ebu Bekir'in kızı Ümmü Gülsüm, torunu Kasım bin Muhammed, Abdurrahman bin Avf'ın çocukları gibi. Hazreti Ayşe bu öğrenci yetiştirme ve besleme tavrıyla da İmam-ı Azam'a öncülük etmiştir. Büyük imam da öğrencilerini hem eğitir hem de besleyip barındırırdı. 20. ayrımın sonu, sayfa 314.